أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlardaki komutanlık yönünü öğrenmeye çalışıyorduk. En son derste Hendek Savaşı, ondan sonra özellikle Hendek Savaşı'ndan alınacak dersler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komutanlık yönünü orada öğrenmeye çalışmıştık. İnşallah bugünkü dersimiz Hendek Savaşı'nın sonrasında neler gelişti? Özellikle Müslümanlara ihanet eden Yahudilere Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir uygulama yaptı? Hani biliyorsunuz Medine'de normalde 3 kabile yaşıyordu. Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlarla, muhacirlerle işte Medine'ye gittiği zaman, hicret ettiği zaman orada İslam yayılmaya başladı. Kuvvetlenmeye başladı. Tabi müşrikler vardı ilk etapta. O müşrikler Müslüman olan oldu. Çıkan çıktı. İçlerinde münafık olanlar oldu. Bir de 3 tane Yahudi kabilesi yaşıyordu. Bunlar da bu Yahudi kabileleriyle Aleyhisselatü Vesselam anlaşma yapmıştı. Medine'yi beraber koruyacağız. Birbirimizle savaşmayacağız. Birbirimize zarar vermeyeceğiz. Madem burada beraber yaşıyorsak o zaman buranın koruması bize aittir. Ön taraftan saldırı gelirse biz müdafaa edeceğiz. Arka taraftan saldırı gelirse siz müdafaa edeceksiniz. Herkes kendi bölgesinden müdafaa edecek. Bu şekilde anlaşmalılık yaşayacağız diye bir anlaşma yapmıştı. Fakat biliyorsunuz Yahudiler kesinlikle anlaşmalarına bağlı kalmazlar. En ihanet eden insan tiplerinden birileri de nedir? Yahudilerdir. Gerekirse mesela belki Hristiyanlar biraz daha sadık olurlar. İşte borcu varsa mesela borcuna sahip olur, verir ama Yahudi öyle değildir. Yahudinin ahlakı çok kötü. Her zaman hiyanet, her zaman kandırmaca, her zaman işte o garibanın elindeki mallarını da alma, ona hakim olma, ve sadece sanki dünya kendisi için yaratılmış. Bütün insanlar onun için yaratılmış, ona hizmetkar. Çünkü o Şa'bullahul Muhtar, Allah'ın seçkin kulları haşa. Nahnu ebnaullahi ve ahibbahu, biz Allah'ın çocukları ve sevgilileriyiz şeklinde iddia ediyorlardı. Dolayısıyla böyle insanlardan her zaman hıyanet, ihanet meydana gelecektir. Bu kabileler de Yahudi kabileleri. 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Kaynuka oğulları, Nadir oğulları, bir de Kureyza oğulları. Bu Nadir oğullarıyla Kaynuka oğulları her seferinde hainlik yaptılar. Ve Aleyhisselatü Vesselam bunları sürgün etti. Medine'den çıkardı. Sadece bir kabile kalmıştı. O da Kureyza oğulları. Bu Kureyza oğulları Yahudileri de tabii güçleri yetmiyor Müslümanlara. Yahudiler de genelde ne yaparlar? Başka milletleri Müslümanların üzerine salanlar. Onları kışkırtırlar. Siyasetleri her zaman böyledir. Kendileri savaşmaz. Çünkü böyle cesaretleri yok, sabırları yok savaşlarda. Genelde başka milletleri kurnaz olurlar. Başka milletleri savaştırırlar. Onları o şekilde istifade ederler. Bu Kureyza oğulları da müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtmaya başladılar. Gerek onlar, gerek o Medine'den çıkan Kaynuka oğullarından bazı Yahudiler, İşte Nadir oğullarından, özellikle bunlardan Ebu Rafa adında bir Yahudi vardı. O Müslümanlara karşı kafirleri, müşrikleri kışkırtmaya başladı. Bunlar da böyle kışkırttılar. Sonra savaşa geldikleri zaman Ahzab, hani bir sürü ordular toplanıp müşrikler, o zaman için yani en büyük ordu o ordu sayılıyordu. Müşriklerin toparlayabildikleri bir sürü kabileyi getirmişlerdi. Ahzab savaşı denmişti. Çünkü grupların savaşı, yani bir sürü kabilenin katılmış olduğu savaş. Ve Kureyza oğulları da ihanet ettiler. Anlaşmalarını bozdular. Müslümanları arkadan vuracaklardı normalde. Onlar arkadan, müşrikler önden ve derken büyük bir kıyım, büyük bir katliam. Müslümanların köklerini kazıyacaklardı normalde. Fakat Allah-u Teala Müslümanlara yardım etti. Ve aralarını bozdu Allah-u Teala müşriklerin. Tabi hendek falan kazıldı. Ona göre sahabeler bir ay boyunca o şiddetli soğukta, şiddetli açlıkta ne yaptılar? Medine'yi müdafaa ettiler. Çok büyük kahramanlık, fedakarlık gösterdiler. Allah-u Teala'nın yardımıyla müşrikler çekip gittiler. Tabii çekip gittikten sonra Kureyza onları, bunlar Medine'de duruyor. Bunların ihanetleri de ortaya çıktı. Ve onlar çekip gittikten sonra tabii bu yani 27 gün takriben yani hisar, bu muhasara sürdükten sonra yani çekip gittikten sonra artık şu anlama geliyordu bu. Bundan sonra müşrikler bir daha böyle büyük bir grubu kolay kolay bir daha bir araya getiremezler. Çünkü bunun neticesini alamadılar. Yani bir sürü emek verdiler, bir sürü büyük masraflara girdiler. 10 bin kişilik büyük bir ordu getirmişlerdi. Tabii o zamanın hesaplarına göre büyük bir maddi yönden şeydir yani, masraflıdır. Bütün kabileleri ikna edip savaşa çıkarabilmek, yani bu da basit olan bir şey değildi. Çünkü kabileler her birisi başta başına bir hükümet gibiydi. Tabii bundan da netice alamayınca, husran ile geri dönünce, bu birincisi yani maddi yönden onlara külfet veriyordu. Çünkü kış dönemi soğuklarda orduyu tutmak, ordunun işte ihtiyaçlarını karşılamak, bu kadar 10 bin kişilik ordunun yemesi, içmesi, yol vesaire, bütün bu masraflarını, binek, silah vesaire, askerlerin bütün bu ihtiyaçlarını, giderlerini karşılamak tabii büyük bir külfet yani. Birincisi büyük bir darbe yediler buradan müşrikler. İkincisi maneviyatları bayağı düştü. Çünkü bu kadar orduyla bir şey elde edemediler. Müslümanları hezimete uğratamadılar, yok edemediler. Husrana uğramış bir şekilde, moralleri düşmüş bir şekilde geri dönüyorlardı. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam o savaştan sonra dedi ki, bundan sonra artık müşrikler bize saldırmayacak, biz saldırıya artık geçeceğiz. Buraya kadardı. Bundan sonra hani müdafaa savaşı değil, hücum savaşlarını artık biz yapacağız. Ve bunlar çekip gittikten sonra tabii Müslümanların maneviyatı çok çok yüksek oldu. O sebat neticesinde, yani demek ki biz sebat gösterdiğimiz zaman Allah'ın izniyle büyük ordular da olsa bunlar yani önümüzde duramazlar. Allah'ın fazl-ı keremiyle, yardımıyla önümüzde duramazlar. Maneviyatları çok çok yükseldi. Ve o maneviyatla yani onları nereye sürsen biiznillah savaşta yani hazır olurlar. Tabi teslimiyetleri de çok önemliydi. Sahabenin böyle teslim olmaları, o sıkıntılara katlanmaları, o zaman kıtlık olması sebebiyle yani çok açlık çekmeleri. Hatta o zaman taş falan bağladı sahabe-i kiram karınlarına. Şimdi yani sıkıntılı bir iş vardı. O hendeklerin kazılması falan yani çok çileli bir iş. Sonra müşriklerin gelip muhasara altında tutmaları, uzun süre böyle yemeksiz, yorgun, uykusuz kalmaları, içeriden münafıklar ihanet edebilirler, arkadan Yahudiler, önden müşrikler. Gerçekten çok çok daralmışlardı yani. Ve o sabrın neticesinde Allah-u Teala yardım etti, çekip gittiler. Maneviyatları çok çok yükselmişti. Müşrikler çekip gittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık bu ihanet eden Kureyza onlara bir an önce cezaların verilmesinin zamanı geldiğini bildi ve savaşın hemen ertesi günü yani 27. gün bittiyse muhasara, 28. günde Aleyhisselatü Vesselam direkt hemen emretti, herkes hazırlansın ve hemen yola çıkıyoruz. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ikindi namazını Kureyza oğullarında kılsın diye Aleyhisselatü Vesselam ferman verdi, emir verdi. Sahabe-i kiram tabi daha savaştan daha yeni çıkmışlar. O açlıktan, o sıkıntılarda hani biraz dinlenelim, biraz kendimize gelelim, biraz ailemizi görelim falan gibi yani ev işleridir, bilmem ihtiyaçlar, bunların bir tertibini yapalım falan demeden bütün sahabe ne yaptılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine icabet ettiler. 3000 kişi hiç dinlenmeden o halleriyle ne yaptılar? Hemen hızlı bir şekilde hazırlık yaptılar ve yola çıktılar. Hatta o kadar hızlı gittiler ki yolda ikindi namazı girince orada ihtilafa düştüler. Bazıları dediler ki ikindi namazı biz daha Kureyzaoğullarına yetişene kadar namaz çıkabilir, tehlikeli. Biz burada kılalım, ondan sonra devam edelim. Aleyhisselatü Vesselam'ın kastı acele etmemizdi. O yüzden Allah'a ve ahiret gününe iman eden ikindi namazını orada kılsın diye buyurdu. Bir kısmı da dediler ki hayır, Aleyhisselatü Vesselam böyle emretti. Namaz geçecek olsa dahi biz namazımızı orada kılacağız. Bunun bir hikmeti var. Biz Aleyhisselatü Vesselam emrine iptisal etmemiz lazım. Ve yani tabii yetiştikleri zaman ikindi namazı hatta geçmişti bazılarının üzerinde. Orada kazasını yaptılar. Tabii bu ihtilaf onların parçalanmasına sebebiyet vermedi, fitneye sebebiyet vermedi. Çünkü içtihadi bir şeydi. Sonra Aleyhisselatü Vesselam gelince ona söylediler, ya Resulullah, böyle bir şey yaşadık, bir kısmımız yolda kıldı, bir kısmımız burada kıldı, kazayla kıldılar. Hangisi isabet etti, yani hangisi doğru yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Hiç iki grubu da şey yapmadı, yani siz hata yaptınız falan demedi. İki grubun da doğru yaptığını şey yaptı, muvaffakat etti yani. Bir şey söylemeyince demek ki içtihadi bir durumdu, herkes kendi içtihadına göre ecelini almıştır şeklinde Aleyhisselatü Vesselam ikisinin de doğru yaptığını şey yaptı, ikrar etti yani. Tabi şeye vardıkları zaman, Kureyze oğullarının yerine vardıkları zaman Medine'nin, o da onlar da bir tarafındaydılar ve bir mesafe vardı tabi. Oraya vardıkları zaman 3000 kişi sayıları vardı Müslümanların. Bunlarda sadece toplam 30 şey vardı, atlı vardı. Sadece 30 tane. Yahudilerin sayısı da 600 ile 700 arasında savaşçıları var. Ve tabi Müslümanların gelişlerini öğrendikleri zaman bunlar tabi savaş için çıkmadılar. O korkuyla hemen ne yaptılar? Kalelerine çekildiler. Kaleleri vardı muhkem, çok kuvvetli. Öyle kolay kolay aşılacak kaleler değildi. Hemen kalelerine çekildiler. Oraya kapandılar. Ve oradan kendilerini müdafaa etmek istediler. Aslında çok yiyecekleri vardı. İçeride yine depolanmış bir sürü yiyecekleri var. Suları falan var, kuyuları var. Silahları var, adamları var. Yani çok muhkem bir yerdeler. İsteseler de aslında yani senelerce orada şey yapabilirlerdi. Yani en az bir sene orada durabilirlerdi. Hani kalelerde kendilerini müdafaa edebilirlerdi. Çünkü yeterince şeyleri vardı yani erzakları vesaire şeyleri vardı. Kendilerini müdafaa edebilirlerdi. Fakat manevi olarak, psikolojik olarak Allah-u Teala onlara korku verdi. Maneviyatları bayağı düşmüştü bu savaştan, böyle hani müşriklerin hezimete uğramaları. Sonra müşriklerin çekip gitmesiyle beraber Müslümanlar bir anda karşılarında görmeleri ve bu ihaneti, hani ihanet de etmişler. Hani sütü dökmüş olan bir kedi nasıl suçlu olduğunu hisseder ve hatta bir suçlu bir her an böyle yakalanacak korkusuyla nasıl yaşar? Bunlar da bu korku içerisindeydiler. Biz bu ihanetin bedelini acaba ödeyeceğiz mi, ödemeyeceğiz mi Müslümanlara? Ve büyük ihtimalle ödeyeceğiz. Çünkü Müslümanlar şedid insanlar, basit insanlar değil diye o korkuyla yaşıyorlardı ve korktukları da başlarına geldi. Bir baktılar, karşılarında Müslümanları gördüler. Tabii kaleye çektiler ama korku içerisinde yaşıyorlar. Emirleri dedi ki, bakın bizim için 3 tane çözüm görünüyor. Ya bir Müslüman olacağız, Müslümanlığımızı ilan edeceğiz, ineceğiz. Artık Aleyhisselatü Vesselam kabul eder, etmez. Artık büyük ihtimal kabul eder. Ve bir çözüm yolu olur yani bizim için. Bu birinci çözüm. Ya da ikinci çözüm, ineceğiz, savaşacağız. Erkekçe savaşacağız. Ölürsek, öldürürsek artık ne olacaksa olacak. Böyle yapacağız. Ya da üçüncü olarak da burada kendimizi müdafaa edeceğiz, teslim olmayacağız. Ölene dek burada kendimizi şey yapacağız, müdafaa savaşında yani katlanacağız buradaki şeye. Şey altında kalma, yani bu kuşatma altında yani ne olacaksa olacak. Fakat Yahudiler dediler ki, hayır, bu bütün bu şeyleri kabul etmiyoruz yani. Ne savaşmayı kabul ederiz, ne işte Müslüman olmayı kabul ederiz, ne de burada sürekli kalmayı kabul etmeyiz. Ne zamana kadar? Nereye kadar? Burada durulmaz. Bu muhasara altında. Ve dediler ki, biz en iyisi bizimle işte daha önce anlaşmalara girmiş olan, daha önce yani cahiliyede Müslüman olmadan önce bizimle sevgisi olan, dostluğu olan, biz Sa'd bin Muaz'ı, Evs kabilesinin liderini çağıralım. Onu hakim tayin edelim. Ve Muhammed nasıl öbür kabileleri şey yaptıysa, büyük ihtimal öyle yapar bizi de. Sürgün ettiyse Medine'den bizi de sürgün eder büyük ihtimal, ya da onu hakem tayin edelim. Belki o torpil geçer, bizi affettirir. Ve hatta en fazla olacak olan şey yapar, bizi sürgün eder, bu şekilde kurtuluruz falan. Dediler, emirlerin sözünü dinlemediler. Aleyhisselatü Vesselam tabi 25 gün boyunca onları muhasara altında tuttu. 25 gün boyunca tabi şey yapmadılar. İnmediler, savaş için inmediler. Arada bir böyle uzaktan böyle atışmalar falan oldu. taşlarla, maçlarla, oklarla falan birbirlerine şey yaptılar. Bu savaşta sadece bir Müslüman şehit oldu. O da bir Yahudi kadını bir Müslümanın başına değirmen taşı atıyor, o şekilde şehit ediyor. Onun haricinde başka şehit olan olmuyor. 25 günün sonunda en son dediler ki tamam, biz bir hakem istiyoruz sizin aranızdan. O bizim aramızda hükmetsin. Ne hükmederse biz bunu kabul edeceğiz. Aleyhisselatü Vesselam'a haber gönderdiler. Ve hakem olarak da biz Sa'd bin Muaz'ı istiyoruz dediler. Evs kabilesinin ileri gelen şahsiyeti, büyük bir şahsiyet. Biz bunun hakemliğine razıyız. Aleyhisselatü Vesselam da tamam dedi. Ben de razıyım dedi. Kabul ediyorum. Sa'd bin Muaz'ı getirin. Tabi Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu çok büyük bir sahabeydi yani. Çok samimi bir sahabeydi. Hatta onun hani vefatı için aleyhissalatü vesselam Rahman'ın arşı sallanmıştır diye buyur ettiği şeydir. Büyük bir sahabeydi. Tabii o Hendek Savaşı'nda yaralanmıştı. Yaralıydı. Medine'de duruyordu. Onu getirtti aleyhissalatü vesselam. Gidin getirin. Yaralı haliyle onu getirdiler. Bir eşeğe bindirdiler ve getirdiler. Hatta o savaş yerine geldiği zaman aleyhissalatü vesselam Evs kabilesine kalkın dedi, efendinizi karşılayın dedi. Yani saygı gösterin, ayağa kalkın, ona şey yapın, ihtiram edin. O şekilde saygı duydular, onu getirdiler. Ve aleyhissalatü vesselam dedi ki senin hakemliğini istiyorlar. Sen onlar hakkında hükmedeceksin. O da tamam dedi. Bundan önce dediler ki bu hakem hükmetmeden önce siz bize bir de Ebu Lubabe'yi bir şey yapsanız, gönderseniz, daha önceden de bizimle onunla aramızda bir anlaşmalarımız vardı, dostluğumuz vardı. Bununla bir istişare etsek falan. Aleyhisselatü Vesselam tamam diyor. Ebu Lubabe denen sahabeyi gönderiyor. Tabi onların şeyine indiği zaman, gittiği zaman işte sarayların arasına, yani o kalenin arasına girince kadınlar, çocuklar ağlamaya başlıyor. Erkekler buna yalvarmaya başlıyor. Ne olacak bizim halimiz falan, bu kadar insanla, çoluk çocukla falan. Tabii onun duygularını etkilemek istediler. Belki o da bize bir şeyler yapar falan. Sana göre sence Muhammed bize ne yapar? Biz onun emrine, yani hani tayin edilen hakeme ve onun emrine girdiğimiz zaman ve hatta onun gayesi nedir? Hani acaba burada bizim için, bizim hakkımızda ne yapar sence deyince, tabii o ağlayan kadınlar, çocuklar falan bunları görünce perişan durumda. O anda biraz etkilendi, yani duyguları etkilendi. Beşer olması hesabıyla. Ve dedi ki onun hükmüne inerseniz dedi sizin neticeniz bu olacak dedi. Elini böyle boynuna işaret etti, yani sizi kesecek, öldürecek falan. Tabii bu hareketi yaptıktan sonra çok pişman oldu. Eyvah dedi kendi kendine. Ve ben normalde yani Müslümanlar için bir sır sayılan bir şey dedim. Yani ben böyle bir şey nasıl yaptım onlara? Derken çok pişman oluyor yani böyle bir şey yaptığına. Ve oradan geri döndükten sonra direkt Medine'ye gidiyor, kendisini bağlıyor. Ve vallahi diyor ben bu yapmış olduğum kötü fiilime karşı gelip aleyhissalatü vesselam elleriyle beni çözmediği müddetçe, beni affetmediği müddetçe ben kesinlikle kendimi çözmeyeceğim burada. Burada ölene kadar gerekirse ben kalırım. Mescidin direğinde kendisini bağlattırıyor. Tabi aleyhissalatü vesselam onun o şeyini işitiyor. Ondan sonra daha sonra ileride tabi aleyhissalatü vesselam hani oranın hesabını sorduktan sonra Medine'ye geri dönünce gidip aleyhissalatü vesselam kendi eliyle onu ne yapıyor? İplerini çözüyor. Aslında aleyhissalatü vesselam'a gelmiş olsaydı, özür dilemiş olsaydı aleyhissalatü vesselam onun için bağışlama dilerdi. Bu şekilde yani affedilirdi, fakat yani yapmış olduğu cürüm çok büyüktü ve ben kendimi bu şekilde cezalandırayım ki hani benim affedilmem daha şey olur, garantili olur diye böyle bir şeye müracaat etti. Ve aleyhissalatü vesselam tabi hakem meselesini şey yapınca tamam dedi. O zaman hakem istiyorsanız getirdik. O zaman emretti aleyhissalatü vesselam, dedi ki şeyinizden, kalelerinizden inin. Bütün silahlarınızı bırakın. Kalelerinizden inin. Ondan sonra işte Sa'd bin Muaz aranızda hükmedecek. Razı mısınız? Dediler ki evet razıyız. Geldiler, toplandılar. Ondan sonra ya Sa'd, durum bundan ibaret. Sen bunlar hakkında hakemsin. Hakemini kabul ediyorlar. Bunlar hakkında hükmet. Deyince o da ya Resulallah benim hükmüm, bunlar hakkındaki hükmüm. Tabi onlar bekliyorlar ki torpil geçecek. Çünkü daha önce dostlukları vardı. Anlaşmaları falan vardı cahiliyede. Dedi ki ya Resulallah benim hükmüm erkekleri hepsi öldürülsün. Kadınları, çocukları köle olarak Müslümanlara dağıtılsın, malları da aynı şekilde Müslümanlara dağıtılsın, ganimet olarak verilsin. Benim bunlar hakkındaki hükmüm budur. Deyince tabi Müslümanlar tekbir getirdiler. Aleyhisselatü Vesselam Allahu Ekber dedi. Yedi göğün üzerindeki, arşın üzerindeki Allah-u Teala'nın hükmüyle hükmettin dedi. Yani Allah-u Teala da bunlar hakkında bu hükmü aslında veriyor. Tabi Yahudiler şok oldular. Yani böyle bir şeyi beklemiyorlardı. Bir torpil, bir şeyler bekliyorlardı. Tabi böyle bir şeyle karşılaşınca bunlar kalpleri koptu artık. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam emretti dedi. Bütün bu erkekleri, savaşçıları toplayın dedi. Bunları topladılar, bağladılar. Grup grup şeklinde bunları kenara çektiler. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam emretti. İşte hendekler falan kazıyın. Hendekler kazıdılar. Sonra grup grup bunları alıp götürüp başlarını vurmaya başladılar. Bu savaşçı olabilecek yani 15 yaş ve yukarısı olan, savaşçı olacak olan bu erkeklerin kafaları teker teker vurulmaya başlandı. Derken o günde 600 ile 700 kadar Yahudi gitti yani orada öldürüldüler. Sadece 3 tane Yahudi Müslüman oldu bunlardan. Gerisi hiçbirisi Müslüman olmadı. Aleyhisselatü Vesselam onların İslam'ını kabul etti. Ve bunlar öldürüldükten sonra kadınlar, çocuklar da Müslümanlara dağıtıldı. Malları falan alındı. Ve bu şekilde tabi Kureyza oğulların da akıbeti böyle bu şekilde bitmiş oldu. Tabi bu haberleri diğer Yahudilere de gitti, başka yerlere de gitti ve onlar için de ayrı bir korku şeydi, sebebiydi. Yani Müslümanlara ihanet edenlerin cezası da bakın şu şekilde ödendi, yani büyük bir şekilde ödendi diye bu şekilde haberler de yayıldı. Ve böylece Medine'de Yahudilerin varlığı son bulmuş oldu. Evet, Kureyza oğulların meselesi de bu şekilde tabi bitti. Bunlar arasında Ebu Rafi denen bir Yahudi vardı. Bu da Müslümanlara karşı müşrikleri kışkırtan birisiydi, ileri gelen birisiydi. Ahtab ibn Huyey, o da kabile reisi, bununla beraber kışkırtanlardan birisiydi. Ahtab bin Huyey öldürüldü ve onun bayağı bir malları, altınları vardı. Onlar da ganimet olarak alındı. Bu Ebu Rafi'ye denen kişi de kaçtı, şeye gitti, Hayber'e gitti. Oraya, oradaki Yahudilere sığındı. 5 kişi Hazreç'ten çıktılar. Abdullah ibn Atik başlarında, ya Resulullah dediler, daha önce Kâb bin Eşref öldürülmüştü ya, Müslümanlara karşı müşrikleri kışkırtan, senin hakkında hani kötü şeyler söyleyen. Evs kardeşlerimiz o intikam almışlardı, onu öldürmüşlerdi, suikast yapmışlardı. Biz de Hazretçiler olarak izin verirsen biz de bu Ebu Rafi'yi öldürmeye gideceğiz. Aleyhisselatü Vesselam da evet dedi, muvaffakat etti. Yani Müslümanlar için de iyi olur. Çünkü ihanet eden bu adamın da cezasının verilmesi yani güzel olur. 5 tane fedayı tabii yola çıktılar. Hayber'e kadar gittiler. Tabii kalenin içine girmek, o suikastı yapmak, Ebu Rafi tabii ileri gelen bir şahsiyet, onu yani orada öldürmek basit bir olay değildi. Başlarındaki Abdullah bin Atik tabi çok cesur bir sahabe, çok akıllı bir sahabe. Dedi ki siz bir dakika şey yapın dedi, siz kenarda durun, ben sarayın içine girmeye çalışayım dedi. Bu kalenin içine girmeye çalışayım, ondan sonra bir şekilde sizi de sokarım, artık durumlara falan bakarız diye. Kendisi kıssası var bildiğiniz, böyle yani gerçekten çok böyle hikmetli şeyleri var. Şeyi bekliyor, tam Yahudilerin artık işten geri dönme vakitlerini bekliyor. Akşama doğru gelip işte kalenin içine girince oradaki askerler de en son kapıları kapatıyorlar, kapıları kilitliyorlar. Ondan sonra herkes kendi istirahat yerine gidiyor. Yahudiler girince o da kapıya yakın bir şekilde hemen koşuyor, ondan sonra kafasını örtüyor. Sanki tuvaletini, ihtiyacını gideriyormuş gibi orada çöküyor. Tabii herkes girdikten sonra asker sesleniyor, diyor ki ey adam diyor, eğer gireceksen hadi gir diyor, seni beklemeyelim diyor, kapıları kafadan kapatacağız diyor. Tamam hemen geliyorum diyor falan, sanki ihtiyacını yapıyormuş gibi. Ondan sonra hemen koşuyor böyle, ondan sonra ne yapıyor? İçeri giriyor. İçeri girdikten sonra da böyle ahır gibi bir yere sığınıyor, orada saklanıyor. Ta ki askerler çekip gittikten sonra tabii kapatıyorlar, kilitliyorlar. Çekip gittikten sonra ondan sonra tabii Ebu Rafi'nin yerini falan tespit etme şeyine çıkıyor. Arıyor en son onun sesiyle görüntü şeklini de biliyor. Onu tespit ediyor. Nerede oturduğunu, nerede olduğunu falan. Velhasıl takiplerle hangi eve nereye gittiğini falan da onu da keşfettikten sonra bekliyor, biraz sakinleşsin. Millet uykuya girdikten sonra artık ben kendim diyor gidip şey yapayım. Yani suikasta ben yapayım. Öbürlerini sokmakla daha bir tehlikeli olabilir. Ve kendisi halletme yoluna gidiyor. Bekliyor işte herkes işte uyuduktan sonra, sessizlik olduktan sonra onun kaldığı yere kadar gidiyor. Tabii karanlık olunca tabii bilmiyor yani tam olarak. Hatta odasının yattığı odaya kadar giriyor. Başka insanlar da var, ailesi falan da var. Hangisidir, nerededir tabii. Bunu bilmiyor. Tabii her geçtiği şeylerden de böyle ev mev gibi oldu mu da, kapılar buldu mu da bu kapılar da kilitliyormuş. Hani bunun yardımına kimse gelmesin. Bu suikast hani feşele uğramasın diye. Derken en son onun odasına kadar geliyor. Ondan sonra odasına vardıktan sonra karanlıkta tabii bilmiyor. Ebu Rafi'ye, Ebu Rafi'ye diyor. Kim o diyor? Kimsin sen? Tabii sesin geldiği yere doğru hemen şey yapıyor. Saldırıyor kılıcıyla buna vuruyor. Vurunca tabii bu çığlık atıyor. Ondan sonra oradan kaçıyor. Tabii dışarı çıkıp biraz ilerleyince sonra diyor ki acaba bu öldü mü ölmedi mi? Emin değilim diyor. Ya ölmemişse ya yaralıysa bunu tam halletmek lazım. Bu sefer hemen hızlı bir şekilde geri dönüyor. Sesini değiştirerek Ebu Rafi'ye ne oldu sana Ebu Rafi'ye deyince köpeğin teki diyor beni vurdu diyor yaraladı diyor falan. Yakalayın deyince sesin geldiği yere doğru diyor daha gidiyor kılıcıyla vuruyor ondan sonra. Kılıçla vurduktan sonra çevirmeye başlıyor. Kemik sesleri falan gelince çatır çutur bu şekilde bu artık bitti falan diyor. O şekilde ondan sonra kaçıyor. Tabii oradan kaçarken karanlıkta yani evden eve böyle geçiyor. Yüksek bir yere gelince tabii gözleri iyi görmeyince oradan merdiven falan zannediyor. Bir iki basamak aşağı düşüyor. Aşağı düşünce bacağı falan kırılıyor. Derken o kırılmış olan bacağıyla bir şekilde kapıya kadar yanaşıyor ama yine de dışarı çıkmıyor. Gerçekten hani öldü mü, ölmedi mi, son bir şey oldu mu, acaba onu kurtardılar mı falan. Tam emin olayım diyor, dışarı da çıkmıyor. Derken sabaha doğru bu sefer çığlıklar falan ses geliyor. Ebu Rafi öldürüldü, Ebu Rafi öldürüldü, haberiniz olsun falan filan diye ses gelince ondan sonra kalenin kapılarını açıyor, ondan sonra dışarı çıkıyor. Haydi kaçalım diyor, tamam bitti diyor, iş bitti falan diyor. Tabii onlar da seviniyorlar. Hemen onu alıyorlar o kırık bacağıyla. Ondan sonra kaçmaya başlıyorlar. Tabii Yahudiler çıkıyorlar biraz etrafı tarıyorlar falan. Onlara yetişemiyorlar. Saklanıyorlar bir yerde derken ondan sonra o şekilde o yaralı Abdullah bin Atik'i götürüyorlar. Medine'ye varıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'a haber verince tabii Aleyhisselatü Vesselam seviniyor. Onlar için duada bulunuyor. Sonra Abdullah bin Atik'e şey yapıyor, dua ediyor. Allah'ın izniyle bacağı ne yapıyor? Hemen iyileşiyor. Bu şekilde Ebu Rafi'nin de cezası verilmiş oluyor ve öldürülmüş oluyor yani. Tabi bu öldürülmesi de yine Yahudilere, diğer kafirlere de bir korku veriyor. Müslümanlara karşı kışkırtanların da akıbetleri böyle olur diye tabi bunlar hepsi uyarılar yani müşriklere karşı. Evet işte bu şekilde bu Kureyze olan meselesi bitiyor. Dosyaları dürülüyor. Bu ganimetler falan bayağı bir ganimet bırakıyorlar. Bunlar hepsi Müslümanların eline geçiyor. Araziler, o kaledeki kalan şeyler. Büyük şeyler kalıyor yani bunlara. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki bazı önemli olan komutanlık yönü var bu savaşta. Bu böyle bir savaştaki komutanlık yönünden şunu istifade ediyoruz. Şimdi bunlar böyle büyük bir ihanet ettikten sonra hani Müslümanlar savaştan çıktılar. Hani biraz dinlenelim. Ondan sonra işte hasret gidersin Müslümanlar aileleriyle falan. Daha sonra gidip savaşalım cezalarını verelim diye ardından almış olsaydı Aleyhisselatü Vesselam. Birincisi belki Müslümanların o himmeti yani o savaş himmeti, o onlara olan öfkeli himmetleri şeyi biraz hafifleyebilirdi yani. Savaşa olan şeyi istekleri. İkincisi o hazırlık, hani savaş hazırlığı var, hareket şeyi daha hızlı olur. İkinci sebep. Üçüncüsü Aleyhisselatü Vesselam'ın taktiğidir yani düşmana böyle ansızın gitmek, ansızın onu hazırlıksız yakalamak. Gecikecek olmuş olsaydı bunlar yani Aleyhisselatü Vesselam'ın daha sonra hazırlık yaptığını görünce tabii onlar da muhakkak ona göre hazırlık yapacaklar. İşte anlaşmalı olan Yahudileri getirecekler yardımlarına. Bazı müşrik kabileleri, gerekirse bazı kabileler gidip işte yardım isteyecekler, para karşılığında asker getirecekler. Ondan sonra kendilerine artık yani şeyler yapacaklar, böyle kendilerini koruyacakları döşmeler vesaire şeyler yapacaklar. Ona göre tedbir alacaklar, savaş tedbiri. Tabi onlara karşı savaşmak çok daha çetin, zor olacak. Çünkü hazırlıklı insanlar. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yıldırım hızıyla onlara bir anda gitmesi, hiç böyle haberleri olmadan, daha beklemedikleri bir anda Müslümanlar böyle karşılarında görmeleriyle zaten o korku onlara yetti, çözüldüler ve ne yapacaklarını bilemediler. O korkuyla da zaten hani tamam inelim, teslim olalım artık diye böyle bir şeye de sebebiyet verdi. Hani adam akıllı oturup böyle şey yapamadılar. Yani bir tertip, düzen yapamadılar, düşünemediler. Nasıl yapalım, savaşalım mı, kendimizi burada müdafaa mı edelim, bireylere haber gönderip şöyle mi müdafaa, hiçbir şey yapamadan tam dediler artık biz hükmüne razı olalım, ne yapacaksa yapsın bizim hakkımızda falan. Böyle çözüldüler yani korkudan. Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle hani hızlı davranması onun komutanlık yönünden istifade edeceğimiz bir nokta. Yani düşmanlara yani yeri geldiği zaman böyle hızlı davranmak, onlara fırsat vermemek, yani toparlanmak, hazırlanma fırsatı vermemek. Aleyhisselatü Vesselam bu gibi taktikleri yani böyle ansızın gitmek artı değişik savaşma taktikleriyle gitmek Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyiydi yani komutanlık yönlerinden bir yönüydü. Hani değişik taktikler de uygulamak. Mesela örneğin Hendek Savaşı'nda Hendek'i kazıması, müşrikler böyle bir şey bilmiyorlardı. Bir anda baktılar ki böyle bir şey var. Hazırlıksız gelmişlerdi. Bedir Savaşı'nda mesela saf düzeni yapması müşriklerin bilmediği bir şeydi. Ondan sonra başka bir savaş vardı. Gazvet Beni Lihyan. Lihyan Savaşı'nda başka savaşlarda da bunu yapıyor. Mesela diyelim ki Lihyan kabilesi doğu taraftaysa onlara karşı savaşa çıkarken tabi gizli tutuyor, batı tarafına doğru yola çıkıyor. Sanki başka bir kabileye saldıracakmış gibi. Tabi bunlar o zaman hazırlık yapmıyorlar. Yani nasıl olsa öbür tarafa savaşa gidiyor. Haberler falan da o şekilde yayılıyor. İşte batı tarafına büyük ihtimal falan kabileyle savaşmaya gidiyor gibi. Hatta yani şey üstü kapalı olarak Aleyhisselatü Vesselam falan kabile gerçekten haddini aştı, bunların cezası verilmelidir şeklinde deyip o tarafa doğru yola çıktığı zaman haber ne olarak yayılıyor? Demek ki falan kabileyle savaşacak. Sonra Aleyhisselatü Vesselam o çizip bir daha o kabileye ne yapması? Saldırması ve hazırlıksız onları yakalaması gibi bir taktik. İşte bu Kureyza onlarına çok hızlı bir şekilde yıldırım hızıyla bir anda böyle saldırıya geçip onları böyle hazırlıksız yakalamak. Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyiydi yani. Önemli bir komutanlık yönüydü. Artı oraya gider gitmez ilk yaptığı, hemen hızlı yaptığı şeylerden bir tanesi de onların yani bir pınarını, böyle bir kuyusunu, böyle büyük bir kuyu, oradan bayağı bir suyun çıktığı bir yeri şey yapmak, ele geçirmek. Çünkü eğer ki onu korumuş olsalardı, Müslümanlar hani ona yaklaştırmamış olsalardı, Müslümanlar susuzluktan dolayı çok sıkıntılar çekeceklerdi. Ve oralarda uzun süre böyle 3000 kişilik bir ordunun kalması ciddi sıkıntı olurdu. O yüzden hani muhasara uzun süremezdi. Ama Aleyhisselatü Vesselam hızlı bir şekilde davranıp o suyu ele geçirince çok rahatlatmış oldu Müslümanları. Hızlı bir şekilde o su kuyusunu mesela yani alması, Aleyhisselatü Vesselam alması yine önemli bir şeydi. Artı hainlik yapan kimselerin cezasının hemen verilmesi, yani bunların ertelenmemesi, bunların hızlı bir şekilde verilmesi, bu da önemli bir şeydi ki hani Müslümanlara artık böyle ihanet eden, Müslümanlara zarar verecek olacak olan kimselerin cezalarının hızlı verilmesi tabi manevi yönden hem Müslümanlara maneviyatlarını yükseltiyordu. Bizler hani yani bizim komutanımız bizi her zaman düşünen bir komutandır. Her zaman bizim maslahatımızı düşünür. Karşı taraflarda da kafirler arasında da korku oluşturur. Yani bu Müslümanlar nasıl insanlar? Yani bunlarla kesinlikle savaşılmaz, bunlarla ilişilmez, sakın sakın bulaşmayın. Çok kötü bir şekilde cezanızı verirler. Bunlar böyle beşer gibi insanlar değiller şeklinde çok büyük etkileri var yani. Burada da İslam'da kısasın yani önemini de görüyoruz. Bu şey meselesine gelince peki Sa'd bin Muaz hani nasıl, niye böyle bir ağır bir hani hüküm verdi? Hani erkekleri falan öldürülsün, malları falan dağıtılsın. Hani bazı kafirler bunu eleştiriyorlar. Ya bu kadar Yahudi böyle bir anda öldürülür mü? Böyle bir şey yapılır mı? Halbuki bunlar savaşmadılar. Sa'd bin Muaz hatta kendisi de diyor, eğer ki bunlar bizi, eğer ki hani bu müşrikler bu savaşta başarıya ulaşmış olsalardı, Hendek Savaşı'nda bu Yahudiler de arkadan saldırmış olsalardı, bu onlara vermiş olduğum hükümden yani daha altında bir şey yapmazlardı. Yani bütün erkekleri hepsini öldürürlerdi. Medine'yi talan ederlerdi. Taş üstünde taş bırakmazlardı. Allah bilir belki kadın çocuklardan da bayağı öldürmüş, öldürürlerdi. Yani kadınlar, çocuklar, her şey giderdi. Dolayısıyla onlar nasıl bir şeye yeltendiler? Fırsat olsaydı aynı şeyi yapacaklardı. Aynı cezayla onları cezalandırmak lazım. Zaten Allah-u Teala'nın da hükmü buydu yani. O sahabenin basiretini de gösteriyor. Artı bu sahabenin de akidesinin ne kadar yani vela ve bera meselesindeki hani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah için davranmak yani nefsiyen değil Allah için davranmak, nefsi kendi tamamıyla kenara bırakma noktasında aleyhissalatü vesselam onları ne kadar güzel bir şekilde vela beraya hani alıştırdığını, o vela berayı onlara yani bu akideyi verdiğinin de misalidir, göstergesidir. Ebu Lübabe'nin de hani bu şekilde hani gidip sadece bir işaretle onlara göstermesi, sonra eyvah diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırrını ben açığa vurdum, ben çok kötü bir iş yaptım ve ben çok büyük bir cezayı hak ediyorum, o yüzden gidip kendimi bağlayacağım, aleyhissalatü vesselam beni affetmedikçe ben çözmeyeceğim, ölene kadar orada kalacağım şeklinde hani gidip kendisini bağlaması, o şekilde kendisini affettirmesi sahabe-i kiramdaki o akide, akidenin güçlülüğünü yani kuvvetini gösteriyor. Allah için sevip Allah için dost edilmenin onlarda ne kadar yer ettiğini gösteriyor. Yani askerlerimizi, kardeşlerimizi bu yönde de yetiştirmemiz gerekiyor. Kafirlere karşı hani nasıl olmamız lazım? Müslümanlara karşı nasıl olmamız lazım? Eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Hani Allah-u Teala o sahabeyi kiramı överken onlar kafirlere karşı şiddetli, pek şiddetli ama kendi aralarında da pek merhametli insanlardırlar diye. Yani Allah-u Teala onları bu şekilde övüyor. Bu da tabii mücahitler arasında iyi yani şey yapılmalı, kalplerine ekilmelidir. Kafirlere karşı şiddetli olmak, yani bu savaşçı tabii kafirlere karşı ve Müslümanlara karşı merhametli olmak. Çünkü insanın yapısında vardır ki vela berayı iyi anlamazsa, nefsine uyarsa yeri gelir kafirlere karşı merhametli olur, Müslümanlara karşı şiddet olur, çetin olur. Bunu defalarca gördük yani. Hani Müslümanlara karşı ne kadar çetin olduklarını, sert olduklarını ama kafirlere karşı merhametli olduklarını değişik gruplarda, değişik insanlarda yani gördük ve görülecek, kıyamete kadar görülecek. Genel anlamda yani bu savaştan böyle bir şey, bu faydaları elde ediyoruz. Tabi artı bir de şu noktaya da değinmedik. Sahabe-i kiramın yani teslimiyeti, bu kardeşleri çok çok önemli. Yani aleyhissalatü vesselam nasıl bir sahabe, nasıl bir insan türü yetiştirmiş ki hani bütün bu zorluklarda itiraz falan yok. Yani Hendek Savaşı'ndaki o çektikleri çileler, Uhud Savaşı'nda hezimetten sonra haydi kalkın hemen ertesi güne bir daha Hamra-ül Esed'e kadar savaşmak için bir daha yola çıkmaları, bu ve buna benzer noktalarda yani sahabenin teslimiyeti, itiraz etme işleri, yani hani yorgunuz, açız işte yerhamukallah, bu soğukta yani hani biz artık dayanamıyoruz, yükümüzün üstünde yani taşıyacağımızın üstünde bize yük yüklüyorsun falan gibi böyle bir itirazın olmayışı, bu da aleyhissalatü vesselam ne kadar hani güzel bir şekilde onları yetiştirdiği, teslimiyeti, ubudiyeti, kulluğu onlara ne kadar güzel bir şekilde öğrettiği ortaya çıkıyor. Tabi bizlerde de bu şeyler yani oluşması gerekiyor. Allah'a karşı ubudiyet, Allah'ın emrine karşı teslimiyet. Hani yeri gelecek belki çok çok daralacağız, sıkılacağız. Bizler, kardeşlerimiz yani maddi yönden, manevi yönden öbür türlü yani çileler, sıkıntılar çok fazla bizleri böyle daraltacak. Ama bunlara karşı sabretmemiz lazım, tahammül etmemiz lazım. Allah'a isyan etmemek, bilakis itaatimizi göstermek, teslimiyetimizi göstermek ve cihattan, savaştan hiçbir zaman geri durmamak. Ne olursa olsun devam ettirmek şeklinde yani bu gibi noktaları da yani faydalanıyoruz. Rabbim bizlere de böyle güzel ahlak versin. Bizlere de böyle bir teslimiyet nasip eylesin. Bizi de kafirlere karşı muzaffer eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.